Ayrım 14, sayfa 185, Hipnozcu, Lars Kepler. 21. bölüm, 11 Aralık Cuma akşam. Valhalla Wegen Caddesi'ni son sürat geride bırakan Jonah Linna, 1912 yaz olimpiyatının yapıldığı stadyumun önünden geçti. Büyük bir Mercedes'i solladı, gaza basıp duraktan çıkmaya hazırlanan bir otobüsü geçti. Otobüs şoförü arkasından uzun uzun kornaya bastı. Karolinska Hastanesi'ni görene kadar hızı saatte 180 kilometreye ulaşmıştı. Hastaneye dönen rampada yavaşladı. Ana giriş kapısının yanına park ederken mavi ışıkları yanan çok sayıda polis arabası gördü. Bir grup gazeteci ve televizyon kameramanı ana giriş kapısının önünde korkuyla titreşen hemşirelerin etrafını sarmıştı. Bazıları ağlıyordu. Genç bir polis memuru içeri girmeye çalışan Yuna'nın önüne geçti. Gerginlik ya da heyecandan olduğu yerde hareket edip duruyordu. "Defol buradan!" diye itti Yuna'yı. Yuna gözlerini genç polisin mavi, ifadesiz gözlerine dikerek "Cinayet masasındanım!" dedi. Şüpheli gözlerle bakan polis "Kimliğiniz lütfen!" dedi. "Yuna, çabuk bu tarafa gel!" Cinayet masası müdürü Carlos Eliasson, soluk sarı ışıklı danışma bölümünün yanında durmuş ona el ediyordu. Yuna camın arkasında bir banka oturmuş ağlayan Sunesson'u gördü. Yanında genç bir meslektaşı vardı, elini Sunesson'un boynuna atmıştı. Yuna kimliğini gösterdi, polis memuru aceleyle kenara çekildi. Girişin önemli bir kısmına polis kordonu çekilmişti. Cam duvarlarda fotoğraf makinelerinin flaşları patlıyordu. İdariyi ele alan Carlos, olay yeri inceleme ekibinin başına bir takım talimatlar verdikten sonra Yuna'ya döndü. "Yakaladınız mı?" diye sordu Yuna. "Biri tekerlekli yürüteçle dışarı çıkarken görmüş," dedi Carlos huzursuz bir ifadeyle. "Yürüteci ilerideki otobüs durağında bulduk." Notlarına baktı. "O zamandan bu yana o duraktan iki otobüs kalkmış. Hastaneden 7 taksi, bir hasta nakil aracı ve bir de ambulans çıkmış. Muhtemelen bir düzine de özel araba." "Çıkışları kapattınız mı?" "Çok geç." Üniformalı bir polis el salladı. "Otobüsleri araştırdık, iz yok," dedi. "Peki ya taksiler?" diye sordu Carlos. "Stockholm taksi ve taksi kurir şirketlerini kontrol ettik ama..." Polis memuru sanki ne diyeceğini unutmuş gibi bir jest yaptı. "Erik Maria Bark'la iletişime geçtiniz mi?" diye sordu Yuna. "Hemen aradık. Cevap alamadık ama ulaşmaya çalışıyoruz." "Koruma vermemiz gerekiyor." "Rolle!" diye bağırdı Carlos. "Bark'a ulaşabildin mi?"
"Daha şimdi aradım," dedi Roland Svensson.
"Bir daha dene," dedi Yuna. "İletişim bölümünden Omar'la konuşmam gerek," dedi Carlos etrafa bakınarak. "Genel alarm vermemiz gerekiyor." "Ben ne yapayım?"
"Burada kal. Gözümüzden kaçan bir şey var mı araştır," diyen Carlos, cinayet masası uzmanlarından Michael Werner'i yanına çağırdı.
"Şimdiye kadar neler buldunuz? Komiser Yuna Linna'ya anlat," diye emir verdi.
İfadesiz gözlerle Yuna'ya bakan Werner, bir hemşire öldürülmüş, şüphelinin tekerlekli yürüteçle dışarı çıktığını gören tanıklar var," dedi.
"Bir bakalım," dedi Yuna. Asansörler hala incelendiğinden merdivenlere yöneldiler.
Josef Ekin çıkışa doğru giden çıplak, kanlı ayak izlerine baktı Yuna. Etrafta elektrik ve ölüm kokusu vardı. Duvardaki kanlı el izi sendelediğini ve duvardan destek alarak ayakta durduğunu gösteriyordu. Asansör kapısında da kan izi vardı. Sanki biri aldığını ya da burdunu dayamışa benziyordu. Koridordan geçip odanın kapısına geldiler. Yuna daha bir saat kadar önce bu odada Josef'le konuşmuştu. Yerdeki cesedin etrafında siyah bir kan gölü vardı.
"Hemşire," dedi Werner dişlerini sıkarak, "Ann Katrin Eriksson."
Yuna kadının çavdar rengi saçlarına ve cansız gözlerine baktı. Önlüğü kalçalarına kadar sıyrılmıştı. Sanki katil kadının elbiselerini çıkarmaya çalışmış diye düşündü Yuna.
"Cinayet aleti büyük ihtimalle bir neşter," dedi Werner.
Yuna bir şeyler mırıldandı, telefonunu çıkardı, emniyet müdürlüğünün müşahede bölümünü aradı. Uykulu bir erkek sesi Yuna'nın tam olarak anlayamadığı bir şeyler söyledi.
"Ben Yuna Linna," dedi aceleyle. "Evelyn Eck hala orada mı, bilmek istiyorum."
"Ne?"
Yuna öfkeyle tekrarladı. "Evelyn Eck hala orada mı?"
"Nöbetçi memura sormanız gerek," dedi adam homurdanarak.
"O zaman onu çağır." Bir dakika diyen adam telefonu bıraktı. Yuna adamın uzaklaştığını duydu, ardından bir kapı gıcırtısı geldi. Bir şeyler konuşuldu, bir şeyler tangırdadı. Yuna saatine baktı. Hastaneye geleli 10 dakika olmuştu. Telefon kulağında ana kapıya doğru gitti. Yan person dedi yumuşak bir ses. Ben cinayet masasından Yuna Linna, gözaltındaki birini soracaktım. Evelyn Egg.
Evelyn Egg diye tekrarladı karşıdaki adam. Ha şu kız, onu bıraktık. Ama pek kolay olmadı. Kız gözaltı hücresinde kalmak için adeta direndi.
Ve siz de onu sokağa saldınız.
Hayır hayır, savcı buradaydı.
Yuna çevrilen sayfaların sesini duydu.
Evelyn koruma evlerimizden birine yerleştirilmiş.
Güzel dedi Yuna. Kapısının önüne birkaç polis koyun, beni anladın mı?
Gerizekalı değiliz herhalde dedi polis memuru alınmış bir sesle.
Yuna el sallayarak Carlos'un dikkatini çekmeye çalıştı ama başını dizüstü bilgisayarına eğmiş olan Carlos çok meşgul görünüyordu. Yuna onu boş verip küçük cam kapılardan birinden dışarı çıktı. Hava karanlık ve soğuktu. Otobüs durağında bir sürü tekerlekli yürüteç vardı. Polis kordonunun öbür tarafına geçen Yuna meraklı kalabalığın arasından yürüyerek kuzey mezarlığına yöneldi. Mezarlığı çevreleyen çitler boyunca ilerledi. Mezar taşları ve ağaçların siyah silüetleri arasında gördüğü bir şeyi seçmeye çalıştı. 30.000 mezar, birçok hatıra fidanlığı ve bir krematoryumun olduğu çok geniş bir alana bir ağ gibi yayılan, bir kısmı çok iyi aydınlatılmış pek çok patika vardı. Yuna giriş kapısındaki kulübenin yanından geçip mezarlığa girdi, adımlarını hızlandırdı. Alfred Nobel anısına dikilen taşa şöyle bir göz attıktan sonra büyük şapelin önünden yürümeye devam etti. Ağaçların çıplak dallarının arasında rüzgar uğulduyor, mezar taşlarının arasında kendi ayak sesleri yankılanıyordu. Otoyoldan ağır bir taşıtın homurtusu duyuluyordu. Kuru yaprakların arasında bir şey hışırdadı. Bazı mezarların başında puslu cam fanusların içinde mumlar yanıyordu. Yuna mezarlığın otoyola açılan doğu ucuna doğru yöneldi. Birden uzun mezar taşlarının arasında hareket eden bir karaltı gördü. Yaklaşık 400 metre ileride mezarlık ofisine doğru gidiyordu. Yuna durup daha dikkatli baktı. Karaltı zayıf birine benziyordu. Öne doğru eğilerek yürüyordu. Yuna mezar taşlarının, fidanların, titreyen alevlerinin ve melek heykellerinin arasında koşmaya başladı. İnce yapılı karaltının kırağı kaplı çimenlerde hızlandığını gördü. Beyaz kıyafeti etrafında dalgalanıyordu.
Yosef diye bağırdı Yuna, dur!
Oğlan demir parmaklıklı büyük aile mezarlığının arkasında kayboldu. Yuna silahını çekti, emniyetini açtı ve yana doğru koşarak oğlanı görmeye çalıştı. Sağ bacağına nişan alarak durmasını söyledi. Birden Yuna'nın önünde yaşlı bir kadın belirdi. Eğildiği mezarın üzerinden doğrulduğunda yüzü tam Lamlu'nun önüne gelmişti. Yuna silahını indirdi.
''Sadece Ingrid Bergman'ın mezarında bir mum yakmak istemiştim.'' dedi kadın.
Yuna kadına bakmadan polis olduğunu söyledi ve gözlerini karanlığa dikti. Yosef mezar taşları ve ağaçların arasında kaybolmuştu. Dağınık sokak lambaları yalnızca hemen altlarındaki çok küçük bir alanı aydınlatabiliyordu. Yuna telefonunu çıkarttı, merkezi arayıp hemen yardım istedi. Önemli bir durumda en az 5 ekip ve 1 helikopter göndermelilerdi. Bir yokuştan aşağı koştu, bir çitin üstünden atladı ve durdu. Uzaktan köpek avlamaları duyuluyordu. Çakıllı yoldan ışırtılar geldi, Yuna sesin geldiği yana doğru koşmaya başladı. Mezar taşlarının arasında emekleyen bir şey vardı. Yuna onu göz hapsine alırken ne olduğunu anlamak için yaklaşmaya çalıştı. Bir gürültü duydu, bir kuş sürüsü havalandı, bir çöp bidonu devrildi. Yuna birden çalıların arkasında eğilerek koşan Yosef'i gördü. Acele ederken ayağı kayıp bayırdan aşağı yuvarlanan Yuna su testileri ve külaha benzeyen vazolara çarparak durdu. Ayağa kalktığında oğlanı gözden yitirmişti. Şakakları atıyordu, sanki sırtında derisi sıyrılmıştı. Üşüyen elleri sanki duyarlılığını kaybetmişti. Çakıllı yoldan karşıya geçip etrafa baktı. Mezarlık müdürlüğü binasının biraz uzağında üzerinde Stockholm şehrinin amblemi olan bir araba gördü. Yavaşça dönen arabanın farları ağaçların dallarında kanat çırptıktan sonra birden Yosef'i aydınlattı. Dar yolun ortasında durmuş, sağa sola sallanıyordu. Başı önüne düştü, beceriksiz birkaç adım attı. Yuna yapabildiği kadar hızla koşmaya başladı. Araba durdu, açılan ön kapısından sakallı bir adam çıktı. "Polis!" diye bağırdı Yuna ama sesini duyuramadı. Havaya bir el ateş etti. Sakallı adam Yuna'nın geldiği tarafa baktı. Adama doğru yürüyen Yosef'in elindeki neşter parladı. Kaybedecek zaman yoktu. Yuna'nın yetişmesi imkansızdı. Diz çöktü, bir kolunu önündeki mezar taşına koyup destek aldı. Yaklaşık 300 metrelik bir mesafe vardı. Altış poligonundaki mesafenin altı katıydı. Silahın arpacığı gözün önünde dalgalandı, gözlerini kırpıştırdı, hedefe odaklanmaya çalıştı. Gri beyaz figür incelip kararıyordu. Nişan çizgisinde bir ağaç dalı sallanıp duruyordu. Sakallı adam tekrar Yosef'e döndü ve bir adım geriledi. Yuna tetiğe bastı, dirseği ve omzu sarsıldı. Sıçrayan barut parçalarından buz kesmiş eli sızladı. Ağaçların arasında ıslık çalarak kaybolan merminin yankısı da dağıldı. Yuna tekrar nişan alırken Yosef'in neşteri sakallı adamın karnına sapladığını gördü. Adam yere düştü, Yuna ateş etti. Mermi elbisesini delip geçerken sendeleyen Yosef neşteri yere attı. Geri geri gitti ve arabaya bindi. Yuna koşmaya başladı ama Yosef arabayı hareket ettirmişti. Sakallı adamın bacaklarının üzerinden geçti ve gazı kökledi. Yuna yola yetişemeyeceğini anlayınca durup arabanın ön tekerine nişan aldı, hedefi tutturdu. Araba yalpaladı ama yoluna devam etti ve otoyola doğru gözden kayboldu. Yuna telefonunu çıkartıp merkezi arayarak durumu anlattı. Omar'la konuşup helikopter isteğini tekrarladı. Sakallı adam yaşıyordu, karnındaki yaradan akan kan koyu renkliydi. Her iki bacağı da kırılmış gibiydi. "Ama sadece bir çocuktu," dedi adam şaşkın bir vaziyette. "Sadece bir çocuktu." Ambulans yolda diyen Yuna nihayet helikopterin sesini duydu. Yuna odasındaki telefonu alıp Disa'yı aradığında vakit oldukça geçti. "Rahat bırak beni," dedi Disa cansız bir sesle. "Uyandırdın mı?"
"Elbette uyandırdın."
Kısa bir sessizlik oldu. "Yemek iyi miydi?"
"Evet."
"Gerçekten gitmem gerekiyordu. Beni anlıyor." Yuna cümlesini tamamlamadı. Disa'nın esnemesini dinledi.
"Sen iyi misin?" diye sordu Disa.
Yuna ellerine baktı. İyice yıkamasına rağmen parmaklarından hala zayıf bir kan kokusu geldiğini düşünüyordu. Diz çöküp elini sakallı adamın karnındaki yaraya bastırmıştı. Adam sarsılmış ama kendindeydi. Sınavlarını başarıyla bitiren oğlunu anlatıyordu. Oğlu bu yıl ilk defa kendi başına tatile çıkacak, Türkiye'nin kuzeyine babaannesi ve dedesini ziyarete gidecekti. Adam Yuna'nın karnına koyduğu ellerine baktı. Hiç ağrı hissetmediğini söyledi. Şaşkın, çocuksu bir ışıkla parlayan, berrak gözlerini Yuna'ya çevirip, "Tuhaf değil mi bu?" dedi. Yuna sakin bir ifadeyle vücudunun salgıladığı endorfin nedeniyle bir süre acı hissetmeyeceğini söyledi. Vücudu şokta olduğundan sinir sistemi daha fazla ağırlık taşımak istemiyordu. Adam bir süre sustu, sonra hiç telaş belirtisi göstermeden "Ölüm böyle mi gelir?" dedi. Kendini gülümsemeye zorluyormuş gibiydi. "Hiç acı vermez mi?" Yuna bir şey söyleyecekti ama ambulans geldi. "Yuna," dedi Disa. "İyi misin?"
"İyiyim," dedi Yuna.
Disa'nın hareketlerini dinledi, sanki su içiyordu.
"Sana bir şans daha vermemi ister misin?" diye sordu Disa.
"Severek."
"Hiç umurunda olmasam da."
"Bu doğru değil," diyen Yuna sesinin ne kadar yorgun olduğunu fark etti.
"Özür dilerim," dedi Disa. "İyi olmana sevindim."
Telefonu kapattılar. Yuna bir süre öylece oturup emniyet müdürlüğü binasındaki uğultulu sessizliği dinledi. Sonra ayağa kalktı, kapının yanında asılı duran kılıfından silahını çıkardı, parçalarını ayırdı, temizleyip yağlamaya başladı. İşini bitirince parçaları geri taktığı silahı dolaba koyup kapağını kilitledi. Elindeki kan kokusu yerini silah yağı kokusuna bırakmıştı. Oturup amiri Petter Neslund'a bir rapor yazarak niçin silah kullanmak zorunda kaldığını açıkladı. 22. Bölüm 11 Aralık Cuma Akşam. Ismarladığı pizzaların hazırlanmasını izleyen Eric Simone için ısmarladığı pizzaya biraz daha fazla salam koymalarını istedi. Telefonu çaldı, cebinden çıkartıp kimin aradığına baktı. Numarayı tanımadığından tekrar cebine koydu. Herhalde yine bir gazeteci arıyordu. Şimdi soru cevaplayacak hali yoktu. Elinde büyük sıcak karton kutularla eve yürürken Simone ile mutlaka konuşması gerektiğini düşünüyordu. Masum olduğu için öfkelendiğini, onun sandığı gibi bir şey yapmadığını, ona bir daha asla ihanet etmediğini, onu gerçekten sevdiğini anlatacaktı. Çiçekçinin önünde durdu, biraz tereddüt ettikten sonra içeri girdi. Dükkanın içinde tatlı bir hava vardı, camlar buğulanmıştı. Bir demet gül almaya karar vermişken yine telefonu çaldı, Simone arıyordu. ''Alo, nerede kaldın?'' dedi Simone. ''Yoldayım, geliyorum.'' ''Açlıktan ölüyoruz.'' ''Güzel.'' Eve gitmekte acele etti. Binanın kapısından girip asansörün düğmesine basarak beklemeye başladı. Kapıdaki sarı parlatılmış camdan dışarısı masalsı ve büyüleyici görünüyordu. Pizza kutularını yere koydu. Çöp kutusunun kapağını açıp gül demetini çöpe attı. Asansörde gülleri attığı için pişman oldu. Belki Simone sevinecek, gülleri çatışmadan kaçınmak, kendini bağışlatmak için Eric'in ona verdiği bir çeşit rüşvetmiş gibi görmeyecekti. Zili çaldı, Benjamin kapıyı açıp pizzaları aldı, Eric kabanını astığı banyoya gidip ellerini yıkadı. Cebinden küçük bir kutu çıkarttı. İçinde limon renkli küçük tabletler vardı. 3 tane alıp susuz yuttu, sonra mutfağa döndü. ''Biz başladık bile.'' dedi Simone. Masadaki su bardaklarına bakan Eric, yeşil ayçiçek üzerine bir şeyler mırıldanarak dolaptan 2 şarap bardağı aldı. Şarap şişesini açan Eric'e bakan Simone, ''İyi fikir.'' dedi. Eric'in telefonu çaldı, birbirlerine baktılar. ''Cevap vermeyecek misin?'' dedi Simone. ''Bu akşam canım gazetecilerle konuşmak istemiyor.'' dedi Eric. Ağzına bir parça pizza atan Simone, ''Bırak çalsın o zaman.'' dedi. Eric bardaklara şarap doldurdu. ''Az kalsın unutuyordum.'' diye gülümsedi Simone. ''Şimdi kayboldu ama eve geldiğimde sigara kokusu vardı.'' ''Arkadaşlarından sigara içen var mı?'' diye sordu Eric Benjamin'e bakarak. ''Hayır.'' dedi Benjamin. ''Peki ya Ayda?'' Benjamin karşılık vermedi. Lokmalarını hızla çiğnemeye başladı. Sonra birden çatalı bıçağı bırakıp gözlerini masaya dikti. ''Ne oldu küçük bey?'' dedi Eric. ''Ne düşünüyorsun?''
''Hiçbir şey.''
''Bizimle her şeyi konuşabileceğini biliyorsun.''
''Öyle mi?
Öyle olmadığını mı düşünüyorsun?''
''Anlayamıyorsun.'' diye sözünü kesti Benjamin.
''Pekala açıkla o zaman.'' dedi Eric.
''Hayır.''
Konuşmadan yemeklerini yediler. Benjamin gözlerini duvara dikmişti. ''Salam çok lezzetliydi.'' dedi Simone usulca. Bardağındaki ruj izini sildi. ''Ne yazık ki evde yemek yapmayı bütünüyle bıraktık.''
''Zamanımız mı var?'' dedi Eric.
''Yine didişmeye başlamayın.'' dedi Benjamin sesini yükselterek.
Suyunu içerken pencereden dışarı kentin karanlığına baktı. Eric'in pizzası neredeyse olduğu gibi duruyordu. Bardağını ikinci kez şarapla doldurdu.
''Salı günü iğneni olmuş muydun?'' dedi Simone Benjamin'e.
''Babamın atladığını hiç gördün mü?''
Benjamin ayağa kalkıp tabağını lavaboya bıraktı.
''Pizza için teşekkürler. Satın almak için para biriktirdiğin o deri cekete baktım bugün.'' dedi Simone. ''Eksiğini ben tamamlayabilirim.''
Benjamin'in yüzüne bir tebessüm yayıldı, gidip annesine sarıldı. Simone de sıkıca sarılarak karşılık verdi. Ama Benjamin'in vücut dilinden fazla abartmaması gerektiğini anlayarak kollarını hemen gevşetti. Benjamin odasına gitti. Eric pizzanın kenarından bir parça alıp ağzına attı. Gözlerinin altı morarmış, dudaklarının kenarındaki çizgiler derinleşmiş, alnı endişeyle kırışmıştı. Telefonu yine çaldı, ekranına şöyle bir göz atıp başını salladı. ''Tanıdığım biri değil.'' dedi.
''Şöhret olmaktan yoruldun mu?'' dedi Simone giderek.
''Bugün yalnız 2 gazeteciyle konuştum.'' dedi solgun bir gülümsemeyle, ''ama bana yetti.''
''Ne istiyorlardı?''
''Şu kafe mi ne diye bir dergi var ya,
kapağına meme fotoğrafları basan dergi mi?
Üzerinde yalnızca İngiliz bayrağından külot olan ve sanki fotoğrafı habersiz çekiliyormuş gibi şaşkın bakan kız fotoğraflı dergi.''
Simone gülümsedi. ''Ne istiyorlarmış?''
Eric boğazını temizledi. Hipnotize ederek kadınların daha fazla seks yapmasını sağlamak mümkün müymüş falan filan.
''Ciddi misin?''
Evet. Peki öteki arayan dedesi Simone Ritz'den mi yoksa Slitz'den biri miydi?
Günün yankısı radyo programından dedi Eric. Parlamento adalet müfettişine bildirilmem hakkında ne düşünüyormuşum?
Yazık sana ya.
Eric gözlerini ovalayarak iç çekti, sanki birkaç santim küçülmüş gibiydi. Hipnotize edilmeseydi dedi Eric yavaşça, Joseph Eck hastaneden taburcu edilir edilmez ablasını öldürebilirdi.
Yine de keşke yapmasaydın diyorum dedi Simone sessizce.
Evet biliyorum dedi Eric bir parmağıyla şarap bardağına vurarak. Keşke.
Eric sustu. Bir an Eric'e dokunma, ona sarılma arzusu hisseden Simone bu arzusunu dizginleyip, biz ne yapacağız?
Nasıl yani?
Biz diyorum, bazı sözler sarf ettik, ayrılacağımızı söyledik. Seninle neredeyiz artık bilmiyorum Eric.
Göz kapaklarını ovalayan Eric, bana güvenmemeni anlıyorum deyip sustu.
Eric'in yorgun gözlerine, çökmüş yanaklarına, gri dağınık saçlarına bakan Simone, bir zamanlar neredeyse her günlerinin ne kadar neşeli geçtiğini düşündü.
Senin istediğin kişi ben değilim diye devam etti Eric.
Yapma şimdi dedi Simone.
Neyi yapma?
Seni istemediğimi söylüyorsun ama beni aldatan, yeterli olmadığımı düşünen sensin.
Simone ben...
Eric onun eline dokundu ama Simone elini çekti. Eric'in bulanık gözlerine bakarken ilaç aldığını anlamıştı. Uyumam lazım diyerek ayağa kalktı Simone.
Eric de peşinden gitti. Yüzü kül gibi geçmiş, gözlerinin feri sönmüştü. Banyoya giderken dış kapının kilidini dikkatle kontrol eden Simone, oturma odasında yatabilirsin dedi.
Eric kayıtsız bir ifadeyle başını salladı. Uyuşmuş gibiydi. Bir yorgan ve yastık alıp oturma odasına geçti.
Simone gece yarısı aniden uyandı. Sanki koluna bir şey batmıştı. Yüzüstü yatıyordu. Yan dönüp kolunu yokladı. Kası sertleşmiş ve kaşınıyordu. Yatak odası karanlıktı.
Eric diye fısıldadı ama onun salonda uyuduğunu hatırladı.
Yüzünü kapıya döndü. Bir gölgenin kaybolduğunu gördü. Üzerine binen ağırlıkla parkelerin gıcırdadığını duydu. Önce herhalde Eric diye düşündü, belki bir nedenle kalkmıştı. Ama sonra Eric'in uyku hapları aldığı aklına geldi, derin uykuda olmalıydı. Yatak lambasını yaktı, kolunu ışığa çevirip baktı, üzerinde küçük bir kan damlası vardı. Koridordaki hafif sesleri duydu, ışığı kapattı, bacakları titreyerek yataktan çıktı. Kolunu ovarak salona yöneldi, ağzı kurumuştu, bacakları uyuşuyordu. Koridorda biri fısıldayıp kıs kıs gülüyordu.
Eric'in sesine benzemiyordu. Simone ürperdi. Dış kapı yine ardına kadar açıktı. Merdiven sahanlığı karanlıktı. İçeri serin bir hava giriyordu.
Benjamin'in odasından bir ses duydu, zayıf bir inleme.
Anne diye bağırdı korku dolu bir sesle. Ay diye sızlandıktan sonra ağlamaya başladı. Kısık bir sesle ağlıyordu.
Simone koridordaki aynada Benjamin'in yatağına eğilmiş birini gördü. Elinde bir şırınga vardı. Kafasının içinde sanki bir fırtına esti Simone'nin. Neler olduğunu anlamaya çalıştı.
Benjamin dedi korku dolu bir sesle, neler oluyor?
Boğazını temizleyip bir adım ileri attı. Birden dizlerinin bağı çözüldü. Bir yerlere tutunmaya çalıştı ama yapamadı. Yere yığıldı. Başını duvara vurdu. Gözü karardı.
Ayağa kalkmaya çalıştı ama hareket edemiyordu. Bedeniyle beyninin ilişkisi kopmuş gibiydi. Göğsünde tuhaf bir karıncalanma vardı. Nefesi ağırlaştı. Birkaç saniye hiçbir şey göremedi. Sonra bulanık bir görüntü geldi.
Birisi Benjamin'i ayaklarından tutmuş yerde sürüklüyordu. Pijamasının üstü sırtına kadar sıyrılmış, kolları bütün gücünü kaybetmişti. Kapının pervazına tutunmaya çalıştı ama çok zayıftı. Başı kapının eşiğine çarptı.
Simone ile göz göze geldi. Gözlerinde dehşet vardı. Dudakları kımıldadı ama tek bir söz çıkmadı.
Simone elini tutmak için uzandı, başaramadı. Ardından emeklemeye çalıştı ama takati yoktu. Gözleri kaydı, bir şey göremez oldu.
Bir gayret gözlerini kırptı. Benjamin'in sürüklenerek holden merdiven sahanlığına çıkartıldığını gördü. Kapı dikkatle kapatıldı.
Simone bağırmak istedi ama sesi çıkmadı.
Gözleri kapandı, soluğu yavaşladı, ağırlaştı, boğulacak gibi oldu. Her şey bir karanlığa gömüldü.
14. ayrımın sonu, sayfa 201.